Ayrım 10. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 85. Sonbaharının gecelerinde buna benzer hunharlıklarını anınca yüreği burulmuyordu. Tam tersine neyin yapılması, neyin yapılmaması gerektiği konusunda örnek dersler diye değerlendiriyordu bu tür olayları. Hele Manuela Sanchez'in tutulan güneşin karanlığına karışışından sonra zorbalığının doruğunda yaşamaktan büyük tat alıyordu. Ciğerlerini yakan aldatılma öfkesini birazcık hafifletebiliyordu böylece. Rüzgarın mandalina ağaçlarındaki küçük çanlarına kulak vererek hamağa uzanıyor, uykusunu zehreden bir kinle Manuela Sanchez'i düşünüyordu. Toprağın, denizin ve havanın bütün güçleri kızın ardına düşmüşlerdi. Hiç iz bırakmadan, güherçile çöllerinin insan ayağı değmemiş bölgelerinde onu arıyorlardı. ''Nereye gizlenmiş olabilirsin anasını bellediğimin?'' diye düşünüyordu general. ''Benim elimin uzanamayacağı, buyruk veremeyeceğim bir yere mi gizlendin sanıyorsun anasını bellediğimin?'' Yüreği kabarınca, göğsünün üstündeki şapka da kımıldıyordu. Öfkeden kendinden geçmiş yatıyordu. Anasının bitimsiz sorularını yanıtsız bırakarak. ''Oğlum neden güneşin tutulduğu ikindiden bu yana tek söz çıkmadı ağzından?'' diyordu kadıncağız. Karşılık vermiyordu. ''Boş ver ana'' deyip kalkıyor. Kan öfkeyle kocaman, öksüz ayağını sürüyordu. Onulmaz bir yara almıştı gururu. ''Neden, neden bunlar başıma geldi?'' ''Tabii eşşoğlu eşeklik ettim. Eskisi gibi yazgıma yön vermeyi başaramadım. Bir orospunun evine anasının izniyle girip çıktım. Francisca Linero'nun Vereda de los Santos Iguerones'teki serin ıssız çiftliğine böyle mi girmişti oysa? O zamanlar hükümdarlığın gözle görülür yüzü, kendi öz yüzüydü daha. Patricio Aragones'inki değil. Kapıyı vurmadan kocaman guguklu saatin 11'i çalışına kulak vererek, o ezgiye uyarak gönlünce dalmıştı çiftliğe. Ben o sırada Taraça'dan Altın Mahmuz'un metalsi tangırtısını duydum ve bir şahmerdanı andıran, tuğla zemine güvenle basan bu adımları ancak onun atabileceğini sezdim. General, daha Taraça'nın iç kapısından girmeden iliklerimde duydum onu. Sapsarı ıtırlarının arasında bir çulluk, saat 11 türküsünü tutturmuştu. Sonra saçaklardan sarkan bu sevenklerinin özlü kokusuna küsmüş bir lavanta çiçeği. Evet, o uğursuz Ağustos salısının ışığı, avludaki muz ağaçlarının yeni yeşeren yapraklarındaydı. Kocam Poncio Daza'nın tan ağrırken vurup, arka ayaklarından astığı, ve balları kaplan derisi şeritlerle kabuklarından akan muz sevenklerinin yanına kanamaya bıraktığı geyik ölüsünün üstünde gönlünce oyalanıyordu. Bir düştekinden daha iri, daha ciddiydi başkanım ilk bakışta. Çizmeleri çamura bulanmıştı, ceketi terden sırılsıklamdı. Silah kuşanmamıştı. Arkasında, eli palasının kabzasında, kıpırtısız dikilen çıplak ayaklı bir kızılderilinin gölgesi koruyordu onu. Ben o kaçınılmaz gözleri gördüm ve uyuklayan genç kız elini. En yakın daldan bir muz kopardı, ağzını şaplatarak, gözlerini çekici Francisca Linero'dan ayırmadan iştahla yedi. Kadıncağız yeni gelinlere özgü utangaçlığıyla ne yapacağını kestiremeden bakıyordu. Gönlünü eğlendirmeye gelmişti buraya ve ona kimse engel olamazdı. Yanıma oturan kocamın ürkek soluklarını duyuyordum. İkimiz birbirimizin ellerini tutarak öylece kaldık. Bu anlaşılmaz ihtiyarın beni gördüğü andan sonra gözlerini bir an üstümden ayırmayan, kapının iki adım berisinde muz üstüne muz yiyip kabukları omzunun üstünden arkaya avluya fırlatan bu ihtiyarın inatçı bakışları altında kartpostal yüreklerimiz büyük bir korkuyla birleşmişti. Bütün hevengi bitirdikten, ölü geyiğin yanında bomboş bir dal bıraktıktan sonra çıplak ayaklı Kızılderili'ye bir işaret verdi. Poncio Daza, bir dakikalığına dostum Kızılderili'ye gider misiniz diye buyurdu. Azıcık işim var. Korkudan ölecektim neredeyse. Yine de canımı kurtarmak için tek çarenin kendimi onun ellerine bırakmak olduğunu sezmiştim. Yemek masasının üstünde, dantellerin arasında bedenimin yolunu bulmasına yardım ettim. Amonyak kokan soluğu içimi alt üst etmişti. Pençesiyle yırtıp attı donumu, parmaklarıyla oramı buramı yokladı. Tanrım ne feci, ne talihsizlik. O sabah geyiğin derdine düşmüş, yıkanamamıştım. Uzun kuşatmalardan sonra meramına erdi ama çarçabuk, beceriksizce, olduğundan ya daha yaşlıymışçasına ya da çok daha genç. İşini ne zaman bitirdiğini anlayamadım doğrusu. Ama elinden geleni yapmıştı. Derken genç irisi, yapayalnız bir öksüz gibi sıcak gözyaşlarına boğuldu. Öyle yürekten ağlıyordu ki, yalnız ona değil, dünyadaki bütün erkeklere acımak geldi içimden. Parmaklarımla alnını ovuşturdum, yatıştırmaya çalıştım. Üzülmeyin general, hayat uzundur. Bu arada palalı adam, Poncio Daza'yı muz korusuna sürüklemiş, parça parça doğramıştı. Dilimlerin inceliği yüzünden gövdesini bir türlü bir araya getiremedik. Domuzlar didiklediler zavallıyı. Başka çıkar yol yoktu dedi başkan. Öldürülmese can düşmanım kesilirdi hayat boyu. Saltanatına ilişkin bu imgeler ta uzaklardan gelip vuruyor, gücünün yoğun tuzundaki sulanmayı gördükçe burukluğu artıyordu. Evet, bir tutulmayı bile kurnazca değerlendirememişti. Domino masasında General Rodrigo de Aguilar'ın buzlu bakışlarının karşısında ansızın kara bir öfke titretiyordu içini. Palalı koruyucu meleğinin eklemlerine ürik asit çökeli beri, kendine emanet ettiği tek silahlı kişi generaldi. Öyleyken ara sıra acaba diyordu, tek kişiye bunca güven ve yetki başıma bunca derdi açmış olmasın. Kendisini yabanıl bölgeler lideri kisvesinden ayıran, doğal yapısını kazıyıp, önceden uygulanmamış hiçbir karar akıl edemeyen, saraylı bir yatalığa çeviren, aziz dostum değil miydi? Halka başka bir yüz göstermek gibi sağlıksız bir çözüm getirmişti. Oysa eski iyi günlerde Kızılderili yalnızca palasını savurarak tek başına kalabalıkları yarabiliyor, açılın alçaklar hükümdarınız geliyor diye naralar atarak tek başına bir yol açmaya yetiyor da artıyordu bile. Törende o alkış tufanında gerçek yurtseverlerle sahteleri birbirlerinden ayırt edemiyordu tabii. Allah kahretsin. En büyük yaygarayı koparanların, yaşa aslan diye haykıranların en tehlikeli hainler olduğunu o zaman nereden bilebilirdik? General, general çok yaşa. Oysa şimdi tersine dönmüştü işler. Bunakça tutkularının zincirini koparıp kaçmayı başaran, rahmi ölüm saçan o kraliçeyi bulmakta bu silahlar hiçbir işe yaramıyordu. Allah kahretsin diyerek her eline geçeni yere atıyordu. Belli bir neden yokken oyunları yarıda kesiyordu. Birdenbire dünyada kendisinden başka herkesin bir yer edindiği saplantısıyla bungunluğa kapılıyordu. Ondan başka herkesin. Bu erken saatte gömleğinin terden sırılsıklam olduğunu ve denizin buğusundan yükselen leş kokusunu ayırt ederek, fıtığındaki ince flüt sızlayışını, buruluşu havanın nemine yoruyordu. Söylediklerine kendi de inanmadan, pencerenin önünde kımıltısız, kentin garip ışıklarına bakarken, dünyadaki tek canlılar, vakıf hastanesinin saçaklarından korkuyla uçuşa geçen akbaba sürüleriymiş gibi geliyordu. Bir de alandaki köşesinde, hükümet konağının penceresindeki ihtiyarın varlığını duyup ürperen, bastonunu telaşla onun yüzüne doğru sallayan, anlayamadığı, doğru dürüst duyamadığı, yine de o bunalımın etkisiyle kötü bir belirtke olarak yorumladığı bir takım sözler haykıran kör dilenci. Uzun, yaslı bir pazartesi gününün sonunda da nemdendir diye yinelemekten geri kalmadı. Kendini avuttu. Uyku ilacı şişesinin buzlu camındaki çisentiye kulak vererek uykuya daldı. Sıçrayarak uyandı birden. Kim var orada? Yalnızca kendi yüreğiydi. Tan ağrırken horozların acayip suskunluğu yüzünden içi daralmıştı. O uyurken evrenin gemisi sanki bir limana varmıştı, buğularda yüzüyordu. Ölümü olur olmaz belirtgelerden de, insan kafasının yarattığı en gelişkin bilimlerden de daha iyi kavrama yetisine sahip, gök ve kara hayvanları korkudan çıt çıkarmıyorlardı. Hava yoktu, zaman yön değiştiriyordu. Yerinden kalkarken her adımda yüreğinin biraz daha sıkıştığını, kulak zarının çatlayacak hale geldiğini, burnundan kaynar sular boşandığını duyuyordu. Ölüm işte diye düşündü. Üniforması kana batmış. Yok generalim, kasırga yüzünden bunlar. Eşi görülmemiş bir kasırga. Kara iplerin eski bitişik düzenini alt üst etti. Adaları darmadağın savurdu ötelere. Korkunç sinsi bir afet. Yalnız o garip önseziyle, daha köpeklerle tavukların kaçışması başlamadan bir şeyler olacağını anlamıştı. Kasırga öylesine ansızın bastırmıştı ki, korkudan çılgına dönen görevlilerin yarattığı kargaşada, doğru dürüst bir kadın adı yakıştıracak zaman bile kalmamıştı. Denilenler doğru generalim diye geldiler yanıma. Evet, ülke cehenneme dönmüştü. Kapıları, pencereleri uzun sırıklarla desteklemelerini buyurdu. Geçitlerde nöbetçileri yerlerine bağladılar, tavuklarla inekleri zemin kattaki yazıhanelere kilitlediler. Ürküye kapılmış bu karanlıklar beldesinin en büyük alanından son sınır taşına kadar her yerde her şey olduğu yere çakıldı. Başkanın verdiği kesin buyrukla ulus yerinden kıpırdayamaz hale geldi. İlk panik belirtisinde önce iki kere havaya ateş edilecek, sonra vur emri verilecekti. Yine de döne döne esen, kurşun geçirmez kapılarda jilet çatlakları açarak inekleri önüne katan rüzgarların kesici gücüne kimsecikler engel olamadı. Dili bağlanmış kendine sorup duruyordu. Enlemesine yağan bu yağmurun gümbürtüsü de nereden geliyor? Volkanik püskürtülerle balkon yıkıntıları, orman ve deniz dibi hayvanlarının kalıntılarını kusuyor yağmur. Kafası tufanın ne boyutlara ulaştığını kavrayabilecek kadar duru değildi. Sellerin arasında aylak aylak dolaşıyor, ağzında misk otunun çeşnisi, neredesin ki ağzına tükürdüğümün Manuela Sanchez'i diye mırıldanıyordu. Allah kahretsin, hangi deliğe girdin de öcümün kudurgan seli yakana yapışamadı. Kasırgayı izleyen dinginlikte, kendini en yakın adamlarıyla birlikte, bir zamanlar kabul salonu olan yıkıntılar denizinde bir kayıkta yüzer buldu. Küreklere asıldılar, hiçbir şeye toslamadan, arabaların durduğu bölmeden çıktılar. Palmiye kütüklerinin, alanın yıkılmış direklerinin arasından geçtiler, doğru katedralin ölü körfezine. Bir an generalin içi bir sezgi kıvılcımıyla yandı. Hiçbir zaman egemenliğine tam anlamıyla sahip çıkamamıştı, çıkamayacaktı da. İçi bu acı kesinlikle ezilirken, kayık durmaksızın değişen seyreklikte boşluklara doğru yol alıyordu. Mihrabın üstünden sarkan zümrüt salkımlarına doğru, diri diri gömülmüş genel valilerin, büyü çözülmesine kurban gitmiş piskoposların ve generalin, okyanus denizleri amirali adına kemikleri aramızda kalsın diye yaptırdığı bomboş türbenin üç karavela ile süslü granit burnunu geçerek, papazlar evinin kanalını aşarak iç avluya girdik. Çeşit çeşit moyara balıklarının, Hint sümbüllerinin, güne bakanların iç içe yaşadığı beton zemin, ışıklı bir cam kavanoza dönüşmüştü. Biskayan rahibeleri manastırının iç kapayıcı derelerinden hızla geçtik. Bırakılmış hücreleri, müzik odasının gizli havuzunda yüzen arpı, yemekhanenin uyuyan sularının derininde, uzun üstü yemeklerle donanmış bir masada, sulara kapılıp boğulmuş bir bakireler soyu gördük. Başkan ışıklı göğün altında bir zamanlar kentin bulunduğu, o geniş gölsü boşluğu gördü bir pencereden ve o zaman "Generalim denilenler doğru" sözlerine inandı. Evet, bu bela ben Manuela Sanchez'in anısından kurtulayım diye dünyanın başına geldi. Allah kahretsin. Tanrı'nın yöntemleri bizimkilere göre ne kadar da acımasız diye düşündü. Bir zamanlar kentin durduğu, şimdi uçsuz bucaksızlığında dünya kadar boğulmuş tavuğun yüzdüğü çamurlara bakıyordu. Bu çamuru yarabilen tek nesneler, katedralin kuleleri, işaret fenerinin ışıldadığı, genel valilik mahallesinin taş ve kagir yapılarındaki güneşlenme taraçaları ve siklonda gemileri batmış son tanrı tanımaz göçmenlerin barındığı eski tutsaklar limanındaki adalar dizisine dönüşmüş ihtiyar tepelerdi. Bizler ulusal renklerimize boyanmış kayığın, yosun bağlamış tavuk ölüleri arasından usulca süzülüşünü gözlerken, onun hüzünlü gözlerini, solgun dudaklarını, yağışların durması, güneşin yeniden parlaması için haç çıkaran dalgın elini de gördük ve el boğulmuş tavuklara hayat verdi. Sulara geri çekilmelerini buyurdu, çekildiler. Bir curcunadır gidiyordu, çan sesleri, şenlik fişekleri arasında. Yeni yapılara ilk taşların konuluşu kutlanırken, kasırga denilen canavarı püskürtebilen en güçlü büyüğümüze alkış tutmak amacıyla, binlerce kişi alana koşarken, biri koluna girip başkanımızı balkona çıkardı. Çünkü o gün halkı, her zamankinden daha büyük bir gereksinim duyuyordu onun yatıştırıcı sözlerine. Tam içeri çekilecekti ki, her ağızdan aynı anda yükselen "ya ya ya, şa şa şa, general general çok yaşa" çığlığı, uğursuz denizlerden esen bir rüzgar gibi bağırsaklarına saplandı. Yönetiminin ilk yıllarından bu yana, aynı anda kentin tümüne görünmenin yarattığı güvensizliği yakından bilirdi. Sözcükler dudaklarında dondu, ölümcül bir kafa duruluğuyla cesaretsizliğini kavradı, çılgın kalabalığın karşısına boy hedefi olarak dikilme gözü pekliğini ne şimdi gösterebilecekti ne sonra. Asla. Bizler alandan o uçucu imgeyi gördük yalnızca. Şayak üniformalı, elle tutulmaz bir ihtiyarın başkanlık balkonunda sessizce haç çıkardığını, bizleri kutsadığını ve hemen içeri çekildiğini gördük. Ne var ki o kaypak imge onun orada olduğuna güvenmemize yetti. Kent dışındaki konağın tarihsel mandalina ağaçları altında, bizim uyuduğumuz ya da uyanık kaldığımız saatler boyunca o bizleri gözetliyordu. Sallangaçlı iskemlesinde düşlere dalmıştı. Anası Bendisyon Alvarado'nun su kabağından silkelediği çekirdeklerin sesine kulak veriyordu. Saat 3'te bastıran sıcakta titreyerek izlediği anası, kümesten iri bir tavuk yakaladı, kolunun altına kıstırdığı gibi hayvanın boynunu koparıverdi. Ama sevecenlikle, bir yandan da yumuşacık anaç sesiyle ve gözlerimin içine bakarak böyle habire düşünmekten, doğru dürüst yememekten verem olacaksın oğul diyordu. Bu akşam yemeğe kalsana diye yalvarıyordu. Can çekişirken kolunun altından kurtulmaması için iki eliyle yapıştığı boğazlanmış tavuğu göstererek aklını çelmeye çalışıyordu. "Peki ana," dedi, "kalayım." Gün batımına kadar gözleri kapalı öylece oturdu sallangaçlı iskemlede. Uyumadan, tencerede kaynayan tavuğun tatlı kokusunun uyuşukluğuyla. Bu arada hayatlarımıza yön vererek, çünkü yeryüzünde tek güvencemiz onun orada olduğunu bilmemizdi. Ne veba, ne kasırga, ne Manuela Sanchez'in çevirdiği dümen ne de zaman işleyebilirdi ona. Bizim adımıza düşünenimizdi. Kurtarıcımız olma mutluluğuna kendini adamıştı. Çıkarımıza aykırı hiçbir karar vermeyeceğine ilişkin inancımızdan ötürü güvenliydi. Bütün bu belaların altından yalnızca akıl almaz cesareti ya da sonsuz uyanıklığı aracılığıyla kalkmamıştı ya, içimizde yazgımızın gerçek boyutunu derinlemesine bilen tek kişi oydu. Nasıl mı ulaşmıştı o noktaya anacığı? Şöyle, doğudaki son sınıra, ulusun onurunu savunurken şehit düşen son askerin adının ve ölüm tarihinin kazıldığı son tarihsel mezar taşına doğru çıktığım yolculuğun sonunda, komşu ülkenin karanlık, buzlu kentini görmüştü ve o bitmez çisentiyi, is kokan sabah sisini, elektrikli tramvaylara binmiş takım elbiseli süslü adamları, başları sorguçlu beyaz Fransız kadanalarının çektiği gotik cenaze arabalarını, aristokrat ölülerini, katedralin basamaklarında gazete kağıtlarına sarınıp uyuyan çocukları görünce, "Tü Allah kahretsin, ne acayip adamlar bunlar!" diye haykırmıştı. "Şair mi ne bunlar?" "Değiller generalim." "Egemenliği ellerinde tutan gotlar bunlar," dediler ona. Yolculuktan bambaşka bir aydınlanışla dönmüştü, evet. Bu çürümüş guava kokan rüzgarla, bu pazar yeri kargaşasıyla, yoksulluğun şu ana yurdunda karanlık inerken, insanın içine çöken derin hüzünle boy ölçüşebilecek bir şey yoktu dünyada. Sınırları aşmayacaktı artık, hayır. Düşmanlarının dediği gibi koltuğundan kalkmaktan korktuğundan değil, bir erkek, ormanda biten ağaca benzer anacım, inlerini ancak avlanacak bir şey bulmak için bırakan yabanıl hayvanlara benzer de ondan dedi. Siesta saatinin ölümcül kof duruluğuyla, yıllar öncenin uyuşuk bir Ağustos perşembesini anımsayarak, o gün tutkusunun kısıtlılığını itiraf etmişti. Başka ülkelerden, başka zamanlardan gelme bir savaşçıya açmıştı yüreğini. Yazıhanesinin sıcak gölgelerinde karşıladığı bir dosta. İçine kapalı bir genç adamdı, kibirli biri. Bir yalnızlık damgasıyla ayrılıyordu ötekilerden. Eşikten adımını atıp atmamakta kararsız, kımıldamadan durmuştu bir süre. Loş ışığa, kızgın sıcakta yakılmış salkım tütsüsüne alışana kadar. Neden sonra döner iskemlede oturan, yumruğunu çıplak masaya dayamış ihtiyarı tanımıştı. Öylesine sıradan, özelliksiz biriydi ki, kamuoyunun tanımına hiç mi hiç uymuyordu. Ne yardımcı vardı yanında ne de silahlıydı. Gömleği bir ölümlünün teriyle sırılsıklam, şakaklarına baş ağrısı gidermek için ateş çiçeği yaprakları sarmışlar. Demek karşımdaki paslanmış ihtiyar, çocukluğumuzda örnek bellediğimiz büyüğümüz, zafer düşlerimizin en soylu imgesiydi. İnanılmaz gerçeği kavrayınca yazıhaneye girdi. Başarılarıyla tanınmayı hak etmiş birinin duru, sağlam sesiyle adını bildirdi. Çekingen, yumuşak bir tutuşla elimi sıktı. Eli bir piskoposun eli gibiydi. General, kendisinden amacı belirsiz bir dava uğruna silah ve yardım isteyen bu yabancının büyük tasarılarını büyük bir ilgiyle dinledi. "Bu dava sizin de davanız sayılır, ekselans." Alaska'dan Patagonya'ya kadar yeryüzündeki tutucu yönetimleri silip atacak toplu bir savaş adına donanım ve siyasal destek istiyordu. Kaygıları generali de etkiledi. "Neden bu batağa saplandın sanki?" diye sordu. "Neden ölmek istiyorsun ki, Allah kahretsin?" Yabancı, en ufak bir alçak gönüllülük bile göstermeden, "İnsanın yurdu uğruna ölmesinden daha büyük bir onur yoktur, ekselans," demişti. General gülümsemişti. "Acımıştı. Eşeklik etme oğlum," demişti. "Yurt demek sağ kalmak demektir. Hepsi bu." Sonra masada duran yumruğunu açmış, ona avucundaki ufacık misketi göstermişti. "Şu gördüğün meret ya vardır ya yoktur. Ancak avucunda tutuyorsan sahibi olursun. Ulus da böyledir işte demiş. Sırtını sıvazlayıp yoluna göndermişti oğlanı. Hiçbir yardımda bulunmadan, tek söz vermeden, kapıyı örten yaverine, biraz önce çıkan adamın peşini bırakın artık diye buyurmuştu. Göz altında tutmaya çalışmayın demişti. Ateş bunun iliklerine işlemiş, bir boka yaramaz artık. 10. ayrımın sonu, sayfa 94.